أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı daha yakından tanımak ve onu yakınlarımızdan daha yakın bilerek ona yakın olmak, dolayısıyla Allah-u Teala'ya yakın olmak arzusuyla, amacıyla hazırlayıp sunduğumuz yeni bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum. Malum haliniz, Ummu Seleme Hint annemizi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. 13 bölüm paylaştık. 12 bölüm. 13. bölümden inşallah bugün devam edeceğiz. Hayırlara vesile olması duasıyla, niyazıyla hemen kaldığımız yerden efendim devam edelim. Ummu Seleme annemize soruyorlar. Sahabe-i kiramdan bazıları, tabii daha sonraki dönemde tabiinden bazıları. İftar yemeğiyle ilgili olsun, yani oruç olsun, oruç dışı olsun. Diyorlar ki, akşam yemeği hazırsa, namaz vakti de girdiyse, önce namaz mı, yemek mi? Hangisi diye. Malum bu bugün de çok sorulan bir soru. Sürekli soruluyor. İşte kimisi sevaptır daha fazla diye yemeğin önüne namazı alıyor. Yemek olsun deyince ya önce ruh, gönül diyor, mide olmaz diyenler çıkıyor. Oysa Ummu Seleme annemizin verdiği cevap çok güzel. Evet. Ummu Seleme annemize böyle soru sorulunca o da diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyor soruldu, şöyle cevap verdi o diyor. Akşam yemeği hazır olur, namaz vakti de girerse siz akşam yemeğinden başlayın. Bunu Resulullah aleyhisselam buyuruyor. Akşam yemeği hazır olur, namaz vakti girerse siz akşam yemeğinden başlayın. Ummu Seleme annemiz böyle buyuruyor. Dolayısıyla işte İslam'ı kaynağından, İslam'ın özüyle yaşayanlardan örnek alıp hayatımıza uygularsak problem yaşamayız hiç. İşte bakın, böyle bir soruya da gerek olmaz. Bu sorun da olmaz zaten. Ummu Seleme annemiz Resulullah Aleyhisselam'dan efendim böyle çarpıcı, düşündürücü, güzel örnek veriyor bize. Bazı kaynaklarda çok farklı gelen bir soru var efendim. İşte annelerimiz melekleri gördüler mi diye, özellikle vahiy meleğini gördüler mi diye. Hazreti Ayşe annemize kısmen değinmiştik buna. Ummu Seleme annemize de benzeri bir şey görüyoruz. Efendim Ummu Seleme annemiz Peygamberimiz Aleyhisselam'la muhabbet ediyor. Yanlarına Hazreti Dühye geliyor. Bir şeyler konuşuyorlar. Biraz uzağa çekiliyor tabii Ummu Seleme annemiz edeben. Fakat Resulullah Aleyhisselam'ın yüzündeki ifadenin değiştiğini, boncuk boncuk terlediğini, çok ciddi bir mesele konuştuklarını yansıtan bir duruş olduğunu görüyor. Daha sonra Hazreti Dühye gidiyor. Peygamberimiz Aleyhisselam Ummu Seleme annemizin böyle garipçe baktığını görünce yanımdakini gördün mü diye soruyor. Ummu Seleme annemize gördüm diyor. Peki kimdi diyor, kimdir? Bu Dühye'dir diyor, ben gördüm, o Dühye'ydi. Bundan sonraki kısmı Ummu Seleme annemiz daha çarpıcı anlatıyor bize. Çünkü Resulullah Aleyhisselam herhangi bir şey söylemeden tebessüm ediyor. herhangi bir şey söylemeden mescide geçiyor. Mescitte ashabına hitap ediyor. Ashabına hitap ederken az önce Cebrail aleyhisselam Allah'tan bana şu buyrukları getirdi diye hitap edince Ummu Seleme annemiz tir tir titreyerek Subhanallah, benim gördüğüm dıhye değil, demek vahiy meleği Hazreti Cebrail'miş, dıhye şeklinde görmüş bize. Allah'a yemin ederim ki Resulullah aleyhisselamın Cebrail aleyhisselamdan aldığı vahiyi ashaba haber vermek üzere irat buyurduğu hitabesini dinleyinceye kadar ben onu dıhye sanmıştım diyor. Ben onu dıhye sanmıştım. Hazreti Ummu Seleme annemiz. Allah-u Teala böyle güzel ikramlarda da bulunuyor tabii kullarını. Annemizin böyle bir güzelliği var. Buna benzer Ehl-i Beyt'e ilişkinde çok güzel örnekler var. Ancak arada bir mesafe var. Bir önce bir farklı rivayeti paylaşayım. Ondan sonra tekrar aynı benzeri rivayetlere döneyim. Bu paylaşacağım rivayet Ummu Seleme annemizin bize naklettiği, yaptığı, yaşadığı bir şey, bir mesaj bu. Nasıl anlatacağım bilemiyorum. Nasıl paylaşacağım bilemiyorum. Çünkü her birimiz bu konuda çok zor bir durumla karşı karşıyayız. Yani hesap verme noktasında çok büyük bir sıkıntı içerisinde olacağız. Peygamberimiz aleyhisselam Dumetul Cendel gazasına gidince ki bir hayli uzaktır bu mesafe, o konuya ayrıntıya inmiyorum. Sadece Ummu Seleme annemizin olan o kısmını sizlerle paylaşmaya efendim çalışıyorum. Ummu Seleme annemiz de odasını, bugünkü deyimle evini tekrar onarttı, gözden geçirdi, kerpiçten yaptırdı birçok yerini. Resulullah aleyhisselam Medine'ye dönünce annemizin yanına vardı. Diğer annelerimizin yanına vardığı gibi Ummu Seleme annemizin yanına da vardı. Evin biraz büyükçe ve kerpiçten yapıldığını görünce duvarlarının, bu binada neyin nesi diye sordu Resulullah aleyhisselam. Bu binada neyin nesi? Ummu Seleme annemiz iyi bir şey yaptığı düşüncesiyle ve takdir bekler, tebrik bekler bir bakışla şöyle cevap veriyor. Ya Resulallah, evin içi görünüyordu. Avlusu görünüyordu. O da yani sonuçta görünüyordu. Halkın gözlerinden gizlenmeyi, korunmayı arzu ettim. Ve kerpiçten duvar ördürdüm. Şimdi bu evle ilgili uzun zamandan beri bir çalışma içerisindeyim. Yani hucurat dediğimiz Resulullah Aleyhisselam'ın odaları, eviyle ilgili bir çalışma da yapıyorum acizane. Henüz tam bir bitme noktasına gelemedim, daha sürecek. Çünkü bu tür rivayetler beni çok durduruyor. Yani evlerin, Medine'deki o dönemdeki evlere bakılması gerekiyor. Yani bir oda, bir ev. Bir kapı dışarı açılıyor, sokağa diyelim. Bir kapı mescide açılıyor, annelerimizin odaları. Ummu Seleme annemizin odası Baki tarafındaydı. Diğer annelerin odaları da büyük çoğunluğu orada. Direkt mescide bitişik değildi. Arada mesafe var biraz ama çok uzak değil. Arada bahçe var. Şimdi demek cemaatin gelip geçtiği bir yol yakın ki oraya. Ummu Seleme annemiz millet gelip geçince efendim bundan rahatsız oluyor. O yüzden halkın gözlerinden gizlenmeyi diyor. Çünkü ayet-i kerimede, tesettürle ilgili ayet-i kerimede kıyafetten önce göze hitap var. Gözlerinizi sakının diyor Allah-u Teala erkeklere, kadınlara. Gözlerinizi sakının diyor. Şimdi gözlerinizi sakının derken erkeklere, kadınlara da çok fazla göz önünde olmayın demektir bu. Ve annemiz bir hareket yaparken bakın ne kadar mesajlar veriyor. Yani halkın gözlerinden gizlenmeyi, korunmayı arzu ettim. ve kerpiçten duvar ördürdüm diyor. Muhtemelen evin önüne bugün bahçe dediğimiz şey orada oturuluyor. Çünkü bir şeyler orada yıkanıyor. Yemekler orada pişiyor. Orada muhabbet ediliyor. Önüne bir işte böyle etrafına bir duvar çektirmiş kerpiçten annemiz. Ve sebep de şöyle bir rahat oturayım, rahat uzanayım, rahat edeyim ifadesi yok. Lütfen dikkat edin. Halkın gözlerinden gizlenmeyi ve korunmayı arzu ettim. Yani adeta buradayım dercesine hanım kardeşlerimizin piyasaya çıkmalarına karşı işte bunu önlerine koymak istiyorum. Beyler de işte sokaktan şuradan buradan geçerken başlarının önlerine etsinler de etrafa bakmasınlar diye söylüyorum. Bakmayalım diyelim daha doğrusu yani. Çünkü aleyhisselam sokaklarda oturmayı da yasaklamıştır. Hatta hadislerinin birinde işte oturmayınız diyor sokaklarda aleyhisselam. Bazıları esnaf olarak işte çarşı pazar işi var, alışveriş yapıyoruz, işimiz diyor sokaklarda diye. Öyleyse sokağın hakkını veriniz diyor aleyhisselam onlara. Sokağın hakkı nedir diyorlar. Aleyhisselam iki şeyi söylüyor. Bir, kendinizi haramdan sakınmak. Yani gelen geçene öyle bakıp durmayın. İkincisi, insanları uyarmak. Tebliğ etmek yani. Emri bil maruf, nehyanil münker yapmak. Sokakta oturmanın şeyi bu. Burada Ummu Seleme annemiz kerpiçten bir duvar örtülmüş, etrafını yaptırmış. Ve ifadesi bakın kaç kez tekrarladım. Ya Resulallah diyor, halkın gözlerinden gizlenmeyi, korunmayı arzu ettim ve kerpiçten duvar örtürdüm. Resulullah sen ne diyor peki? İşte burada zorlanıyoruz. Ciddi şekilde zorlanıyorum daha doğrusu şahsım adına söylüyorum. Aleyhisselam bakın ne buyuruyor. Ey Ummu Seleme, hiç şüphesiz ki Müslümanların mallarının içinde şer bulunanı ve hayırsız olanı yapıya giden, yapıya bağlanandır diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir yapıya, binaya giden, oraya bağlanan maddi olarak. Aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Yani ev yapmayacak mıyız, ev almayacak mıyız? Tabii yapacağız, alacağız. Bu konuda çünkü ben bütünüyle bu hadiseleri değil, sadece Ummu Seleme annemizle olan kısmı sizlerle paylaştığım için biraz tabii şey kalıyor. Burada Resulullah Aleyhisselam bunun muadili hadislerde görürüz. Yani içinde oturulmayan, yaşanmayan, kalınmayan evlerden nasıl mesul olduğumuzu çok sert usluplarla söyler bize. O yüzden hani içinde oturulmayan derken işte imkanlarımız ancak şuna yetiyor, buna yetiyor. Ticaret yapamıyoruz, icabında beceremiyoruz ya da sıhhatimiz mümkün değil, müsait değil belki. Birkaç katlı belki bir ev almışızdır. Kiraya vermişizdir, o gelirle geçiniyoruzdur. Bunlar değil, böyle anlaşılmasın. Yani orada bir evi, şurada bir evi, boş duruyor ev. İşte arasına kalınan bir yer yani. Ondan sorumluyuz. Çünkü aleyhisselam hiç şüphesiz ki Müslümanların mallarının içinde şer bulunanı ve hayırsız olanı yapıya giden, bağlanandır. Bir bine yapıya şu kadar yatırım yapıyorsunuz, ara sıra kalıyorsunuz. Aleyhisselam bunu uygun görmüyor. Ummu Seleme annemiz de elbette ki herhangi bir şey söyleyemiyor. Ancak burada genellikle bu tür rivayetler okunduğunda, dinlendiğinde ikinci kısım az çok zihinleri kurcalar. Maalesef bizim amalarımız çoktur, fakatlarımız çoktur. Ama deriz, fakat deriz. İşte şöyleydi, böyleydi. Şundandı, bundandı bir sürü şey söyleriz. Oysa Ummu Seleme annemizin mesajı birinci kısımdadır. Ya Resulallah, halkın gözlerinden gizlenmeyi, korunmayı arzu ettim ve kerpiçten duvar örtürdüm. Eski binalarımızda bizim pek balkonlarımız yoktur biliyorsunuz. Olanlar da korunaklıdır. Yani komşu komşuya, balkon balkona değildir. Eğer balkon olan binalarımız varsa değilse ona göre ev yapılıyor, bir avlu yapılıyor. Yani balkondan daha fazla ihtiyacı karşılayacak hava alacağımız, elbiseye çamaşırı asacağımız, kurutacağımız yerler tabii oluyor evlerde ama yani ona göre binalar yapılıyor. Yani İslam sadece namaz, oruç, abdest, tesettür değil ki. İslam binasıyla, yapısıyla, mimarisiyle bütündür İslam. Biz bu bütünü elde edemediğimiz için, bütün içerisinde yarım yaşadığımız için maalesef bu sıkıntıyı da çekmiş oluyoruz. Bunun üzerine durulması lazım. Aslında çok önemli bir konu bu. Gerçekten çok önemli bir konu. Şimdi evlerimizin, apartman dairelerimizin efendime söyleyeyim dubleks, tripleks binalarımızın, villalarımızın işte kimin neyi varsa artık yani bunlardan işte etrafı duvarlarla çevrili, başkasını rahatsız etmeyen, başkasının rahatsız etmediği bir aile ortamı olduğu gibi hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz ki tuttuğumuz kiralık olsun, satın aldığımız daire olsun evlerde balkona çıktığımızda diğer komşunun balkonuna karşı karşıya kalabiliyoruz. Ya da o balkona çıktığında komşumuz biz ondan karşı karşıya kalmış olabiliyoruz. Mahremiyetler burada ciddi şekilde çiğneniyor. Bazen öyle oluyor ki evler, binalar perde açacaksınız, pencere açacaksınız, evi havalandıracaksınız, komşuyla karşı karşıya geliyorsunuz. Yani şimdi kalkıp da biz sonuçta kiracıyız. Yani evleri, binaları yıkalım anlamına söylemiyorum ama yani görüyorsunuz İslam'ın istediği gibi yaşanması için binasıyla, yapısıyla, kıyafetiyle, ahlakıyla, adabıyla, eğitimiyle, öğretimiyle, her şeyle bütün işte İslam. İslam sadece ibadetler değil ki, kaldı ki ibadet Allah'ın razı olduğu şeyi yapmak. Yani hayatımızın her yönünü Allah'ın istediği gibi yaşamaktır aslında ibadet. O yüzden Ummu Seleme annemiz bize burada ne güzel örnek veriyor. Hanım kardeşlerimize çok çarpıcı örnek veriyor. Erkek kardeşlerimize çok çarpıcı örnek veriyor. Halkın gözlerinden gizlenmeyi, sakınmayı, korunmayı arzu ettim diyor. Bu duvarı örme amacı o. Yani içinde şöyle uzanayım, böyle uzanayım değil. Böyle bir duvar ördürdüğünü söylüyor. Biz mümkün mertebe annemizin bu hassasiyetini dikkate alarak kendimizi ve hane halkımızı her türlü efendim yanlışa sebebiyet verecek şeylerden korunmak kadar mükellefiz aynı zamanda. Evet efendim, Ummu Seleme annemiz dendiği zaman bir özel başlık attım buraya. Ummu Seleme annemizin Ehl-i Beyt üzerine çok ciddi rivayetleri var ve büyük rivayetlerin büyük çoğunda bu rivayet üzerine bina edilmiştir. Ehl-i Beyt kavramı. Efendim, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın önderliğinde oluşan İslam toplumu ve devlet hayatında manevi değerlerin dışında renk, dil, kavim, kabile gibi fiziki ölçülere değeri verilmediği, insanların inanç birliği altında toplandığı tarih içinde görülüyor. Yani İslam tarihi, siyer tarihi. Bakın bunu görürüz. Resulullah Aleyhisselam'ın akrabası olmak, İslam toplumu ile ilgili herhangi bir konuda diğer Müslümanlardan farklı olmak anlamına gelmez. Ancak akraba amca idi Ebu Leheb hakkında Tebbe suresi indi. Akraba. Dayı idi ki buna görmüştük Aleyhisselam'ın anne baba tarafından akrabalarını görürken İslam'ın dışında kaldı. Bazı amcaoğullarıydı, İslam'ın dışında kaldılar. Ancak bu arada Kur'an ifadesinde Ehl-i Beyt kavramı ve hadislerde yansıyan Ehl-i Beyt kavramı var. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Resulullah Aleyhisselam'ın hanımlarını içine alan aile halkına Ehl-i Beyt demektedir. Ahzab suresinin 32-33. Ayetler bunu ortaya koyar. Aklınızda kalsın efendim. Ahzab suresinin 32 ve 33. ayetler. Yeri gelirse onları da size okurum inşallah. Bu ayeti kerimelerin Ummu Seleme annemizin evinde nazil olduğu rivayeti çok sağlam bir rivayet. Dolayısıyla daha ziyade Ummu Seleme çerçeveli işlenir bu. Bütün tefsirleri de böyle geçer. Rivayeti sizlerle paylaşalım. Ummu Seleme annemiz anlatıyor. Diyor ki Resulullah Aleyhisselam benim evimde oturduğu olduğu sırada, evde yani evdedir. İçinde yemek olan bir tencereyle diyor Resulullah'ın kızı gözünün nuru Fatıma geldi diyor. Resulullah Aleyhisselam'ın yanına girdi, müsaade istedi, selam verdi, geldi diyor. Resulullah Aleyhisselam ona kocanı ve iki oğlunu çağır dedi diyor. Bu az bilinen bir rivayettir ve çok önemli bir rivayettir. Ben bundan başladım ki bu konuda kaynaklar çok fazla. İyi anlayalım. Hazreti Fatıma elinde bir yemek tenceresiyle geliyor babasının evine ziyarete. Devamlı gelirdi. Müsaade istiyor, selam veriyor, içeri giriyor. Resulullah Aleyhisselam diyor ki kocanı ve iki oğlunu çağır. O anda iki oğlu var. Hazreti Fatıma'nın biliyorsunuz efendim Hazreti Fatıma'nın 3 oğlu 2 kızı biliniyor. Aslında 3 oğlu 3 kızı var da onu söyleyeyim ben. Oğullarının biri Muhsin iki türlü de okunuyor. Çocuk yaşta öldüğü için hayatı pek bilinmiyor. Kızlarına ablalarının adını verdi. Zeynep, Rukiye, Ummu Gülsüm adlı 3 de kızı var. O an için 2 oğlu var. O yüzden Aleyhisselam kocanı ve iki oğlunu çağır diyor. Hazreti Fatıma radıyallahu anhaya. O da dönüyor çağırıyor. Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin hep beraber geliyorlar. Resul Aleyhisselam'ın etrafında oturuyorlar. Hazreti Fatıma radıyallahu anh'ın getirdiği o tencere ortaya konuyor. Ummu Seleme annemiz de orada. Hep beraber o yemekten yiyorlar. Yemekten sonra Aleyhisselam hafifçe uzanıyor. Ummu Seleme annemiz de nafile namaz kılıyor. Ve Ahzab suresinin 32-33. Ayeti nazil oluyor. O anda, orada. Ahzab suresinin 32-33. Ayeti kerimesi efendim nazil oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselam bir örtü altında üzerine almış. Orada uzanmış. Ayet-i kerime o şekilde geliyor. Kendisi örtünün altından çıkmadan Hazreti Ali'ye işaret ediyor, örtünün altına alıyor. Hazreti Fatıma'ya işaret ediyor, örtünün altına alıyor. Hazreti Hasan'a işaret ediyor, örtünün altına alıyor. Hazreti Hüseyin'e işaret ediyor. Onu da örtünün altına alıyor. Ve ondan sonra ellerini semaya kaldırıyor. Allah'ım diyor. Bunlar benim ailem, ehli beytimdir. Bunlardan temizliği gider ve temizle. Bunlardan pisliği gider ve temizle diye dua ediyor diyor. Ummu Seleme annemiz anlatıyor. Onun odasındalar. Ben diyor büyük bir ümitle ben de diyor onlara doğru uzandım. Şöyle başımı uzattım ileri doğru. Ben de sizinle birlikte miyim ya Resulallah? Aleyhisselam, sen iyilik üzeresin, yerindesin. Sen iyilik üzeresin buyurdu diyor. İşte en meşhur hadisenin biri budur. Ben kısa geçtim. Tefsir hocalarımız inşallah bu ayet-i kerimeyi tefsir ettiklerinde bu olayı daha genişçe sizlerle efendim paylaşırlar. Ama meşhur Ehl-i Beyt efendim olayının en çarpıcı rivayeti budur. Ayet-i kerimeye Kur'an'a dayanan bir rivayettir bu. Ahzab suresinin 32. 33. ayeti kerimelerinin nazil olması ve Resulullah Aleyhisselam'ın da Ehl-i Beyt'ine duasıdır bu efendim. Evet efendim. Ahzab suresinin 32 ve 33. ayeti kerimeler nazil olmuştu. Ummu Seleme annemizin evinde. Zamanı iyi kullanma adına ben sadece mealle itinmek durumundayım. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ey Nebi, ey peygamber hanımları, Nebi hanımları, siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'tan korkuyorsanız, yabancı erkeklere karşı çekici bir eda ile konuşmayın. Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Güzel söz söyleyin. Bu ayet 32. 33 nedir? Evlerinizde oturun. Eski cahiliye adetin de olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın. Zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey ehli beyt! Allah sizden sadece günaha gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Özellikle bu ayeti kerime. Ancak ikisi beraber düşünülmeli burada. Ve iyi anlaşılmalı. İkisi beraber düşünmeli ve çok iyi anlaşılmalı. Çünkü gerçekten üzerinde durulması gereken şeydir bu. Tabii anlaşılması için yine zamanı iyi kullanayım dedim ama metinsiz, Arapçasız olmuyor tabii. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nisa en-Nebi. Ey Nebi hanımları. Lestunne. Siz değilsiniz. Ke ehadin. Herhangi biri gibi. Minen nisa. Kadınlardan. Kadınlardan herhangi biri değilsiniz siz. Yani İslam'ın bayraktarlığını yapan, İslam'ı insanlara taşıyan insanın durduğu yeri göstermesinin yanında hanımının da konumunu ne kadar çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Bu yalnız peygambere ait olan bir şey. Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Yani gerçekten çok düşündürücü bir ifade bu. İni takaytunne fela tahda'ne. Eğer siz korunuyorsanız efendim, yani dikkat ediyorsanız, inittakaytunne, eğer gerçekten korunuyorsanız, dikkat ediyorsanız, fela tah dağne, yani yumuşak, kıvrak, bil kavli, yani bir edalı bir söz, konuşurken ben şimdi ifade edemiyorum, ayet meal verirken bile zorlanıyorum, farkındasınız. Yani karşı tarafa böyle sesle, bakışla bir şey vermeyin. Allah diyor bunu. Feyetme'a. Yani size eğer öyle bir duruşunuzda, bakışınızda, ses tonunuzda karşıya bir şey, bir ümit şey yapar karşıdaki. Ellezî fî kalbihi maradun. Yani kalbinde hastalık olan insan. Ya her insanın kalbinde aslında şöyle bir şey, yani hastalık olan insan derken, işte pencereyi açtınız, kapıyı açtınız, önüne oturdunuz, ne yaptı? Cereyan yaptı ve boynunuz ağrıdı. Demek ki bizim boynumuzda hastalık özü, hani kapıyı, pencereyi açınca ve cereyana kalınca boynumuz ağrır. Ne kadar takva sahibi olmaya çalışsak da, yani onu zedeleyen bir hareket, bir bakış, bir söz kalbimizi bozar. Dikkat etmek durumundayız. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Bir şey söylüyorsanız diyor, güzel, düzgün söz söyleyin. Güzel söz söyleyin. Ondan sonra geliyor. وَقَرْنَا. Hani deriz ya, vakar bugün, vakar, vakarlı adam. وَقَرْلَا. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. Evinizde vakarla oturun. Evlerinizde vakarla oturun. Evde oturmak hapis değildir, mahkumiyet değildir. Vakar Allah diyor. Allah diyor. Vakarna fi buyutikunne. Evinizde vakarlı bir şekilde oturun. Ve la teberrecne teberrüç, teberrüç ne? Teberrücel cahiliyeti. Cahiliye kadınları gibi böyle işveli olmayın. Ben bu kadar mana vereyim, bu kadar mana değil. Ul el ula. Evvelki yani İslam öncesi hallere düşmeyin. Demek ki yani İslam öncesinde böyle bir takım olumsuz haller var. İslam geldi bunları kaldırdı. Yani Allah'ın emrini yaşayan erkek olsun, hanım olsun İslam'ı esasların içinde olacak. Ve yakımne salate. Namazı dosdoğru kılın. Ve atine zekate. Zekatı verin. Ve ati'ne Allah'a ve Resul'e. Allah'a ve Resul'üne itaat edin. Evet. Allah'a ve Resul'üne itaat edin. Bu dilek hanımlara, ehli beyt. İnnemâ yuridu liyuzhibe ankum. Allah sizden gidermek istiyor. Neyi? Erricse. Her türlü kiri, pisliği Allah gidermek istiyor. Ehlel beyti. Ey ehli beyt, ev halkı. Ey ehli beyt, ey ev halkı. Allah sizden kiri, pisliği gidermek istiyor. Daha? Ve yutahhirakum tathira. Sizi temizlemek, tertemiz yapmak istiyor. Aynı ayeti kerimeyi şimdi toplu olarak vermeye çalışalım. Evlerinizde oturun. Vakarlı evlerinizde oturun. Eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey ehli beyt, Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Evet efendim, ayet-i kerime bu. Oldukça açık ve net. Açık ve net efendim. Allah sizden kiri gidermek istiyor. Hazreti Ummu Seleme annemizin evinde nazil oluyor bu ayet-i kerime. Hadiseyi iyi anlayalım. Ben bu rivayeti alırken İslam tarihi kaynakların neredeyse hepsine yansıyan bir rivayet bu. Çok farklı ortamlarda da Peygamber aleyhisselam efendim değişik değişik yerlerde de bunları yaşamış. Ashab da bunları görmüş. Dolayısıyla anlatım yöntemi olarak kaynaklarımızda bir rivayette de şöyle geçer, bir rivayette de böyle geçer şeklinde ifadeler var. Acizane fakirane bu konuyu biraz daha böyle sadece bir radyo programında sizlerle paylaşmak, sadece yazmak çizmek için değil, Resulullah Aleyhisselam'ı yakinen tanımak, ona yakın olmak arzusuyla yıllardan beri çalışan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Ehl-i Beyt'le ilişkin sahne bir kez değil, 3-4 kez birbirine benzer şekilde yaşanmıştır. Bu sizlerle paylaştığım kısım efendim Ummu Seleme annemizin rivayeti ile Ahzab suresi 32 ve 33. ayeti kerimelerinin kendi evindeyken gelişi ve Resulullah'ın ortaya koyduğu tavır idi. Bakınız şimdi başka bir gün efendim Resulullah Aleyhisselam ne yapıyor? Hazreti Fatma'yı, Hazreti Ali'yi, Hazreti Hasan'ı, Hazreti Hüseyin'i yanına çağırıyor. Onlara dua ediyor. Dua ediyor. Ey ehli beytim diyor ve onlara dua ediyor. Aynı şekilde ya Rabbi diyor işte ehli beytimi temizle arındır diyor. Böyle olunca Ummu Seleme annemiz de orada. Ey Allah'ın Resulü ya ben hani ben de oraya gireyim anlamına. Resulullah Aleyhisselam sen Resulullah'ın hanımısın ve ona hayırlısın şeklinde cevap veriyor. Sen Allah'ın Resulü'nün hanımısın, sen benim hanımımsın yani. Ancak benim hanımımsın demiyor da Allah'ın Resulü'nün hanımısın. Yani ona o payı veriyor. Sen de az değilsin yani diyor. Ancak ehli beyt, işte o yüzden ehli beyte kim girer kim girmez bunları inşallah Biraz daha birkaç ayrıntıya daha girmek istiyorum sizlerle inşallah zamanım yettiği kadarına. Bu hadise çok fazla var efendim. Bir başka olaya bakıyorum. Ummu Seleme annemizin çocuklarından biri olan Zeynep var radıyallahu anha. O annesinin yaşadığı hadiseyi rivayet ediyor. Rivayetin sahibi Ummu Seleme annemizin kızı. Dolayısıyla aynı aile olduğu için onu da buraya aldım. Diyor ki Resulullah Aleyhisselam annemin odasındaydı. Kim bu? Ummu Seleme annemiz. Resulullah'ın gözümün nuru dediği Fatıma iki çocuğuyla geldi diyor. Evet, evimize geldi. Bak bu da orada. Onlardan sonra diyor Ali de geldi. Resulullah'ın damadı ve amcasının oğlu. Resulullah Aleyhisselam torunlarını, kızını ve damadını yanına oturtarak bu ayet-i kerimeyi okudu ve dua etti. Hangi ayet? Ahzab suresinin efendim 32-33. ayet-i kerime. Dua etti. Annemle ben de aynı odada oturuyorduk diyor. Annem Ummu Seleme ağlamaya başladı. Resulullah Aleyhisselam diyor niçin ağlıyorsun diye sordu. Annem Ummu Seleme de ağlıya ağlıya onları seçtin, bizi dışarıda bıraktın dedi diyor Resulullah Aleyhisselam'a. Onları seçtin, bizi dışarıda bıraktın. Yani annemiz edeben bizim evimizde, benim odamda beni ve kızımı dışarıda bıraktın dercesine. Ama demiyor öyle. Edepli insanlar canım. Edepli insanlar, ey mübarekler. Onları seçtin, bizi dışarıda bıraktın diyor bizim evimizde. Resulullah Aleyhisselam diyor tebessüm buyurdu. Sen ve kızın da ehli beytimsiniz buyurdu. Ya? Sen ve kızın da ehli beytimsiniz buyurdu. Buna benzer bir şey efendim yine Ummu Seleme annemizin odasında Resulullah Aleyhisselam Hazreti Ali, Hazreti Fatma, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'i dua ediyor. İşte ehli beytim diyor. Ayet-i kerime okuyor. Ummu Seleme annemiz de ya ben, ya ben, ya ben deyince Aleyhisselam sen de, sen de buyuruyor. Sen de. Rivayetlere dikkat ettiğimizde Ahzab suresinin 32-33. ayetlerinin Ummu Seleme'nin evinde nazil olduğu görülüyor. Bazı kaynaklar bu ayeti kerimenin Hazreti Ayşe annemizin evinde nazil olduğunu ve benzeri bir olayı da anlatırlar. Az önce onu söylemeye çalıştım işte. Yani rivayetler farklı gelmesinin sebebi aynı benzer hadisenin tıpatıp olmasa da benzer hadisenin birkaç kez farklı farklı yaşanmasından kaynaklanıyor efendim. Birkaç kez farklı farklı yaşanmasından kaynaklanıyor. Ummu Seleme annemizin evinde nazil olduğu kuvvetle muhtemel olan bu ayetlerde geçen Ehl-i Beyt tabiri İslam toplumunda oluşan ilk siyasi ayrılmalar döneminde farklı bir yapıya bürünecektir. Yani ayet-i kerime geldiğinde o anda o ayet herkes tarafından büyük bir coşkuyla okundu namazlarda vesaire amenna. Ama sonraki dönemlerde bu farklı kullanılacak. Oysa bu ayetler sadece Resulullah Aleyhisselam'ın hanımlarını kastederken hatta daha özü itibariyle Hazreti Ali, Hazreti Fatma, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin. Özü ama hanımlarda sen de ifadesi var çünkü. Efendim Ehl-i Beyt ayeti kerimesi Resulullah Aleyhisselam'ın ailesini yani hanımlarını kastederken Resulullah Aleyhisselam'ın tamamen insani duygularla kızına ve torunlarına sevgi ve şefkatle yapmış olduğu bir duaya ileriki dönemlerde Ehl-i Beyt'in kavramlaşarak veya siyasileşerek Resulullah Aleyhisselam'ın yalnızca kızı Fatıma, damadı Ali ve torunları Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin'i kapsadığı anlamı maalesef yüklenecek. Efendim, sanırım olayın farkındasınız. Ya Allah'ın rahmeti geniş. Daraltmanın manası yoktur. Buna gerek de yok aslında. Ama sonraki dönemlerde böyle bir siyasallaşmaya gidildi ve Ehl-i Beyt belli bir şahıslar içine aldı. Üstelik onun üzerine farklı şeyler söylendi, Allah muhafaza. Ancak tekrar tekrar söylemek lazım. Ehl-i Beyt konusunda bu farklı rivayetler aslında hadis rivayetinde görülen genel problemlerle çok yakından alakalıdır. Resulullah Aleyhisselam'ın çevresindeki insanlar sünnet ve hadisleri farklı farklı anlamışlar. Bu oldukça normal bir şey. Bu insanların Resulullah ile olan beraberlik süreleri, zekaları, muhakeme güçleri, yaşları, cinsiyetleri, ona olan yakınlıkları, İslam öncesi geçmişleri vesaire birçok sebep hadis rivayetlerini önemli ölçüde etkilemiştir. Şimdi Resulullah Aleyhisselam bir hadise buyuruyor. Yani böyle ileride siyasi hadiselere malzeme yapılan birisi de budur maalesef. Bu ayetle bu hadistir, siyasi hadiselere malzeme yapılmış. Ama onun dışında herhangi bir siyasi yönü olmayan, sadece ahlaki veya eğitim ve ibadet boyutu olan bazı hadisler var işte. Bir rivayette şöyle buyuruldu, bir rivayette böyle buyuruldu, bir rivayette böyle buyuruldu. İşte aynı hadiseyi anlatan muhtelif rivayetleri bir araya getirdiğimiz zaman, onları böyle bir araya getirdiğimiz zaman çok güzel bir sahne çıkar önümüze. Şimdi nasıl diyeyim? Şu anda mesela bu programın başından bu yana sadece bu bölümü dinleyen kardeşlerimiz, şu anda beni dinleyen kardeşlerimiz, hanımıyla erkeğiyle, önceki bölümleri dinlememişlerse bağlantıyı kuramayacaklardır ve onlar ne yapıyordun diye bu program bittiğince kapattığınızda radyoyu gittiğinizde veya başka bir yere soruldu, radyo dinliyordum. Kim anlatıyordu? Filan anlatıyordu. Ne anlatıyordu? Şunları şunları anlatıyordu. Şimdi ama radyoyu şimdi açan bir insan öncesini söyleyemeyecek. Bir işi gereği buraya kadar dinleyip burada kapatarak giden bir insan bundan sonrasını söyleyemeyecek. Bütün programı dinleyen insan parça parça dinleyen gibi olmayacak. Böyle 5 kişi düşünün. 5'ini de aynı programı sorun, dinledin mi? Dinledin. Ne anlattı bu hafta hoca? 5 kişi farklı şeyler söyleyecek. Çünkü ben şu konuya birisi şurada yetişti, birisi burada yetişti, birisi burada yetişti. Birisi evdedir, hanımdır, mutfakta iş yapıyor. Bir yandan radyoyu açmış dinliyor. Dolayısıyla tas tabak seslerinden bazı ifadeleri kaçırıyor. Kimisi çocuğunu eğitiyor, bakıyor sağa sola vesaire. Bazı ifadeleri kaçırıyor. Kimisi yolda aracıyla gidiyor. İşte bir şey trafik işine takılıyor veya biri yolda bir şey soruyor. Orada birkaç kelime cümle kaçırıyor. Kimisi o anda dinleme esnasında bir telefonu çalıyor, ona cevap veriyor, birkaç bir şey kaçırıyor. İster istemez bunlar böyle 5 kişi 10 kişi olsun. Bunları getirin bir yere, sorun bakalım filan programda filan hoca ne anlattı diye. Bunlar farklı farklı cevaplar vereceklerdir. Kimsenin bize kastı yok halbuki. Ya iftira da atmıyor onlar bize. Peki problem ne? Problem işte. Yani bir var ki böyle vakti vardır, oturmuş dinliyor, tamamını anladı. Ötekisi yolcu gidiyor. Belikisi ancak burada açtıra diyor. Yani dinleme esnasında o kadar çok şey değişir ki bu. Hadisler de böyle geliyor biraz. O yüzden tamamı bir araya getirilince, yani olaya nerede müdahil olmuş kişi, nerede çıkmış gitmiş, nerede dikkatleri dağılmış, bunları görürüz. Ondan dolayı farklı farklı rivayetler bir zenginliktir. İhtilaf konusu değil, tam tersine zenginliktir. Hem de güzel bir zenginliktir. Ancak bunun yanında yeni çıkan her fırka, zuhur eden her yeni anlayış ve fikrin Peygamberimiz Aleyhisselam'a dayandırılması ortalığın sayısız rivayetlerle dolmasına sebep olurken, bir kısım muteber olan rivayetlerde farklı insanlar tarafından farklı anlaşılmış ve yorumlanmış olarak geliyor elimize. Onun için bir hadiseye bakarak illa bu budur demeyeceğiz. Üzerinde düşüneceğiz. Biraz kafa yoracağız. Ummu Seleme annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın hanımı olması nedeniyle onun başkalarının haberdar olmayacağı pek çok şeyler hakkında bilgi sahibi olabileceği malum. Yani bu her annemiz için geçerli. Bu ancak şu anda Ummu Seleme annemiz görüşüyoruz diye söylüyorum. Bir diğer sebep ise Ummu Seleme annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın en son vefat eden ve en uzun yaşayan hanımıdır. Bunun altını çiziyorum. Ummu Seleme annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın en son vefat eden ve en uzun yaşayan hanımıdır. İnsanlar diğer kişileri yanına çekmek veya sempati oluşturmak için tarihen sabit olan ya da olmayan sözleri Ummu Seleme vasıtasıyla efendim ona söyletmiş de bazen olabiliyorlar. Burada çok önemlidir, tekrar söylüyorum. Ahzab suresinin 32 ve 33. ayeti kerimelerinin Ummu Seleme annemizin evindeyken nazil olduğu rivayeti bayağı meşhur bir rivayettir. Tefsir kitaplarımızda, kaynaklarımızda bunlar okunduğu zaman çok daha çarpıcı şeyler göreceğiz efendim. Ancak bugünkü programın sonuna bağlamadan bir şey söylemek lazım. Bu Ehl-i Beyt'le ilgili, çünkü daha dönmeyeceğim bu konuya. Efendim şu Ehl-i Beyt'tendir, bu Ehl-i Beyt'ten değildir vesaire tartışmaları farklı boyutlar getiriyor önümüze. Ancak hatırlayınız, Hazreti Selman-ı Farisi Medine-i Münevvere'de Ensar Muhacir kardeşliği esnasında işte ve daha sonrasında birkaç kez yaşamıştır bu hadisede. Paylaşılamadı efendim. Mekkeli sahabiler yani muhacirler Selman bizdendir dediler. Selman Medineli değil, muhacir. Ta İran'dan Faris'ten gelmiş. Medineli sahabiler Ensar-ı Kiram İran'dan Faris'ten gelse de Medine'de yaşıyor adam. Selman bizdendir dediler. İyi adam. Herkes tabii sahip çıktı. Paylaşamadılar. Resulullah Aleyhisselam tebessüm ederek bilakis buyurdu. Selman bizdendir ve Ehl-i Beyt'tendir dedi. Evet. Selman Arap değil. İranlı. İranlı yani. Yani Mekkeli, Medineli Arap. O anlamda Arap, o anlamda söylüyorum Arap değil diye. Nasıl Ehl-i Beyt'ten oluyor? İşte burayı iyi anlayalım. Selman ahlakıyla, adabıyla, güzel yaşayışıyla Ehl-i Beyt'ten. Amca Ebu Leheb o tokatı silleyi yemiş durumda. Resulullah Aleyhisselam'a onca yardımına rağmen kendisine iman nasip olmayan Ebu Talip Ehl-i Beyt'ten olmuyor işte. Resulullah'a karşı gelmedi. Onun aleyhinde tek ifade yoktur ama iman nasip olmadı. Ama diğer taraftan Ebu Leheb bir sure indi hakkında. Öyleyse ahlaki anlamda Peygamberimiz Aleyhisselam'ı ve onun ezvacı tahiratını, Ehl-i Beyt'ini seven, Kur'an ve sünnet çerçeveli yaşayan ve İslam'ı en güzel bir şekilde yaşayan sahabileri örnek alarak yaşamaya çalışan her insanın bu anlamda Ehl-i Beyt'ten olma ümidi bizi farklı duygulara itiyor. Bütün mesele İslam'ı konuşmak değil sadece, İslam'ın istediği gibi yaşamaktır. Efendim İslam'ı, İslam'ın istediği gibi yaşamamız arzusuyla, duasıyla bugün de noktaya burada koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.